Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ürünler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi geçen bölümde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu Hayr'ın Kameri 5. yüzyılın büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki Ebu Said Ebu Hayr çağının seçkin hocaları nezdinde ve o dönemde yaygın olan ilimleri öğrendi ve çocukluk çağından itibaren irfan alemiyle tanıştı. Uzmanlar Ebu Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor.
Şeyh Ebul Hayr'ın yaşamı ve eserleri hakkında Farsça kısa bir risale bulunuyor. Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın Halleri ve Sözleri adıyla hazırlanan bu risale, Şeyh'in ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Cemalettin Ebu Ruh bin Ebi Sa'd tarafından kaleme alındı. Bu eser kendi türünde en eski eser sayılır çünkü Fars dili ve edebiyatında Gameri 541 yılından önce tasavvuf şeyhleri hakkında Fars dilinde yazılan eser yoktur. Bu eser incelendiğinde ise yazar Ebu Ruh'un hem Farsça hem Arapçayı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Eseri hakkında bir açıklama yapan araştırmacı Doktor Şefii Ketkeni, eserin sağlam bir kopyasının bulunduğu takdirde yazarın kendi çağında Farsça ve Arapça edebiyatında ne denli usta olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtiyor. Bu eser hem Fars dili ve edebiyatı hem İranlı İslami tasavvuf ve hem Fars dilinde kullanılan tarzların bazı özelliklerinin anlaşılması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu eser aynı zamanda tasavvuf şeyhlerinin biyografisini içeren eserler arasında en eskisi, hatta eşsiz bir eser sayılır.
Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın Halleri ve Sözleri adlı eserden hareketle şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver Miheni daha detaylı bir şekilde eseri kaleme aldı. Şeyh Ebu'l-Hayr'ın daha detaylı biyografisini içeren bu eser Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adıyla bilinmektedir. Bu kitap büyük ihtimalle Kameri 6. yüzyılın ikinci yarısında ve kesin olarak Kameri 574 yılında kaleme alındı. O yıl Horasan diyarı savaş, güvensizlik ve Selçukluların Doğu hükümetinde fesat yüzünden büyük musibet yaşadığı ve İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın torunlarının Mihene köyünde katliam edildiği ve şeyhin mezarından başka bu hanedandan hiçbir iz geride bırakılmadığı yıldır. Bu kitap gerçekte Şeyh Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisidir. Bu eserin özelliği o güne kadar Fars dili ve edebiyatında biyografi yazmanın bu ölçekte yaygın olmaması ve bu yüzden eserin eşsiz bir eser olmasıdır.
Eski Fars dilinde nesir kalıbında yazılan eserler arasında Esrarul Tevhid adlı eser bir arifin yaşamı hakkında kaleme alınan ilk eserdir. Bu kitap Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın kerametlerini, yaşam tarzını ve müritlerinin durumunu anlatıyor. Aynı zamanda Kameri 5. yüzyılın Horasan halkının tarihi ve dini yaşamı hakkında çok değerli bilgiler içeriyor. Gerçi bu eseri yazan şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver, şeyhten 5 kuşak sonra dünyaya geliyor. Fakat o çağda sözlü rivayetlerin yaygın olması göz önünde bulundurulduğunda, insanların biyografileri hiçbir değişikliğe uğramaksızın daha sonraki kuşaklara ulaştığı söylenebilir. Eğer şeyhin söyledikleri torunları tarafından nakledilmemiş olsa bile, yine bu sözlerin özü ve özetinin şeyhin yakınları tarafından gelecek kuşaklara aktarıldığını söylemek mümkün. Gerçi bu sözlerin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı başka kaynakları inceleyerek doğrulamak da mümkün görünmüyor. İsviçreli araştırmacı Fritz Mayer, Şeyh Ebu'l-Hayr ve müritlerini Ebu Said Ebu'l-Hayr, Hakikat ve Efsane adlı eserinde ikna edici bir şekilde anlatıyor. Gerçi şeyhin ve müritlerinin işlerinin çok daha psikolog veya dini patoloji üzerine uzman olan insanlarca incelenmesi daha makul gözüküyor.
Esrarul Tevhid adlı eserde Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisi ve sözleri yer alıyor. Bu eser, şeyhin yaşadığı çağda İran'ın sosyal tarihini, İran'da irfan tarihi ve İranlı şeyhlerin ve ariflerin biyografisini yansıtan ve anlatan en değerli belgelerden biridir. Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adlı eser, hiç kuşkusuz irfan alanında nesir kalıbında yazılan en önemli eserdir. Bu eser tasavvuf şeyhlerinin düşüncesi, yaşam tarzı ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra sofilerin sosyal ilişkilerini ve iç ve dış ilişkilerini de beyan ediyor ve ebedi bakımdan büyük önem arz ediyor. Eserin öykü anlatım tarzı, sözcük seçimi, İranlı eski şairlerin dağınık şiirlerinin bir araya getirilmesi için sarf ettiği çaba, eseri Fars dili ve edebiyatı ve İslami tasavvuf alanında en önemli referans haline getirmiştir. Bu eser Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın 4. kuşağından Muhammed bin Münevver tarafından yazılmıştır. Yazar büyük dedesinden yaşamı ile ilgili bilgi toplamaya ve yazmaya başladığında şeyhin ölümü üzerinde 134 yıl geçmiştir. Gerçi bu süre çok uzun gibi gözükebilir, fakat Ebu Said'in sözleri
sadeliği ve samimiyeti ve mucizevi özelliği itibariyle o çağın büyük Horasan yöresinde unutulmamış sofiler ve meraklıları tarafından kulaktan kulağa aktarılmıştır.
Esrarul Tevhid, Fi Makamatı Şeyh Ebu Said adlı eser incelendiğinde, Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşam tarzı, sözleri o çağda yaşayan diğer şeyhlerin ve sofilerin arasında yaygın olduğu, öyle ki hatta bunu yazmaya bile gerek görmedikleri anlaşılır. Bu yüzden Muhammed bin Münevver'in Şeyh Ebu Said'in hallerini ve sözlerini rivayet ettiğinde doğru yazdığı ve eğer sahte rivayetler varsa, daha çok şeyhin kerametleri ve harikulade işleriyle ilgili olduğu ve mesajları veya irfani ve hikmet dolu sözleriyle ilgisi olmadığı söylenebilir. Kuşkusuz Şeyh Ebu Said'i yakından görmeyen, eve sadece duyduklarına göre şeyhi hayal etmeye çalışan insanlar ve müritleri şeyhten insanüstü bir görüntü yaratmaya ve hakkında efsaneler türetmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Şeyh Ebu Said'den öykülerde anlatılan sözlerin şeyhin kelamı ve kullandığı sözler olduğu söylenebilir. Bu görüşü doğrulamak için bu noktayı da unutmamak gerekir ki şeyhi izleyen müritleri için vefatından sonra sözleri adeta hadis kadar önemliydi ve şeyhin kelam ve maneviyatının cazipliği yüzünden söylediklerini aynen kulaktan kulağa aktarıyordu. Bundan başka Esrarul Tevhid'de de yer alan öyküler de bu görüşü doğrular niteliktedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Mekkeli zengin kadın Hatice'nin Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü, emanetdarlığı ve iyi ahlakını duyduğunu ve bu yüzden Ebu Talip aracılığıyla o Hazret'e mesaj gönderdiğini ve ticari yükünü onun yardımıyla Şam diyarına yollamak istediğini söylediğini anlattık. Hatice o dönemde Mekke'nin zengin kadınlarından biriydi ve ticaretle uğraşıyordu. Medine ve Şam bezirganları da Hatice'yi tanıyordu. Hatice o dönemin iyi ve pak kadınlarından biriydi. Faizcilik yaygın olduğu o dönemde Hatice ihtiyacı olan insanlara borç veriyor ve bu hayır işinin karşılığında asla fazladan para talep etmiyordu. Hatice ayrıca cömert bir insan ve muhtaç insanlara ve mağdurlara yardım eden bir şahsiyet olarak ün yapmıştı.
Ebu Talip Hatice'nin önerisini genç Muhammed'e önerdiğinde şöyle dedi. Muhammed, şimdi sen artık akil ve seçkin bir genç oldun ve şimdi artık hayatına çeki düzen verme zamanı geldi. Şimdi umarım eğer Hatice'nin önerisi üzerine bu seyahate çıkarsan elde edeceğin geliri kendine bir sermaye ayarlayabilirsin. Gerçi senden uzak kalmak benim için çok zor olacak. Genç Muhammed düşünceli bir şekilde ve aynı zamanda her zamanki izzeti nefsi ve alçak gönüllülüğü gibi şöyle karşılık verdi. Amcacığım, bana izin ver, bu konu üzerinde biraz daha düşüneyim. Ebu Talip kabul etti ve şöyle dedi, sen nasıl istersen ben de onu beğenirim.
Sonunda genç Muhammed Hatice'nin önerisini benimsedi ve ticaret amaçlı yolculuğu için hazırlandı. Hatice kölesi müyessireye bu ticari kervanda herkes Muhammed'in emri altına olması ve hiçbir işte ona karşı çıkılmamasını tembih etti. Hatice aynı zamanda Muhammed'e de bu yolculukta müyessireyi danışman olarak seçmesini, çünkü bu tür ticari seyahatlerde deneyimli biri olduğunu söyledi. Muhammed müyessire ve Hatice'nin diğer köleleriyle birlikte ticari yükleri hazırlamaya başladı. Ebu Talip ise bir gece öncesinden kaygılı ve sabırsız gibi görünüyordu. Genç Muhammed amcasının bu halini fark etti ve sordu. Amcacığım, neden bu kadar kaygılı görünüyorsun? Ebu Talip şöyle dedi. Muhammed'im, senden uzak kalmaya dayanamam. Üstelik can güvenliğinden de endişe ediyorum. Acaba hatırlar mısın, henüz 12 yaşındayken Rahip Bahira bu konuda ne demişti? Sen artık büyüdün ama gönlüm hiç rahat etmiyor. Çünkü sen gideceğin yerde yabancısın ve kötülerin hileleri çok fazladır. Senden kendine dikkat etmeni istiyorum.
Genç Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'i teselli etti ve onunla vedalaştıktan sonra Şam yolculuğuna çıktı. Genç Muhammed çevik bir devenin üzerinde kafilenin önünden gidiyordu. O Hazret keskin bakışları ve tam uyanıklığı ile kervanda her şeyi gözetliyordu. Kervan yavaş yavaş iki dağın arasından geçti ve Şam diyarına doğru yoluna devam etti. Uzun süren bu yolculuğun sırasında kervandakilerden bazıları hastalandı. Genç Muhammed kervanı durdurdu ve hastaların tedavi edilmesini emretti. Fakat müyessiri genç Muhammed'e şöyle dedi. Eğer geç varırsak Mekkeli diğer bezirganlar ürünlerini satar ama biz rakiplerimizden geri kalırız. Ancak Muhammed'in narin kalbi hastaların daha fazla acı çekmesine razı olmuyordu. Bu insanseverlik duygusu yüzünden kervan iki gün gecikmeyle Şam'a vardı.
Kervan Şam'a vardığında müyessire hemen orada tanıdığı birkaç Şamlı bezirgana uğradı. Fakat onlar ihtiyaç duydukları malları diğer bezirganlardan satın almıştı. Mekkeli bazı bezirganlar Hatice'yi bu denli büyük bir ticari yükü tecrübesiz bir gence emanet ettiği için eleştirmişti. Müyessire de bu sözlerin ardından kaygılanmaya başlamıştı. Fakat genç Muhammed çok sakindi ve müyessireyi ilahi yardımla teselli ediyordu. Akşamüstü birden çarşının öbür ucunda bir gürültü başladı. İnsanların meraklı bakışı çarşının öbür ucuna yöneldi. Filistin'den Şam'a büyük bir kervan gelmiş ve çarşıya girmişti. Filistin kervanı Mekke'nin ürünleri için iyi müşterileri getirmişti. Fakat o sırada sadece genç Muhammed'in başında bulunduğu kervanda Filistinli bezirganların ihtiyaç duyduğu mallar bulunuyordu. Bu durum Muyassire'nin kaygılarının sonu anlamına geliyordu. Muyassire büyük bir sevinçle genç Muhammed'in tedbirini takdir ederek şöyle dedi. Eğer biz de ilk Şam'a gelen kervanlardan biri olsaydık şimdi satmak için hiçbir şeyimiz kalmazdı. Fakat şimdi bizi büyük bir kazanç bekliyor.
Genç Muhammed'in başında bulunduğu ticari kervanın Şam'dan dönüşü üzerinden birkaç gün geçmişti. Genç Muhammed Hatice'ye büyük gelir sağlamıştı. Öyle ki böyle bir gelir o güne kadar eşine rastlanmayan bir gelirdi. Hatice bir süredir gördüğü bir rüyayı düşünüyordu. Hatice rüyasında kentin karanlık semasında aydın bir noktanın ufukta gözüktüğünü, nurani noktanın gittikçe daha çok parladığını ve sonunda Mekke semalarında bir güneş gibi parlamaya başladığını, Güneş yavaş yavaş inerek Hatice'nin evine indiğini ve evinin nuru ile aydınlattığını görmüştü. Bu rüyayı gören Hatice uykudan uyanmış ve içinde tuhaf bir şevk ve mutluluk hissetmişti. Bu tatlı rüya Hatice'nin kafasını bir süredir meşgul etmişti. Hatice rüyasının tabirini bilmek istiyordu. İçinde kendisini büyük bir mutluluk beklediğini hissediyordu. Fakat bu mutluluğun hangi konuda ve nasıl olacağını bilemiyordu. Hatice kendi kendine şöyle düşündü. Belki de bu mutluluk Muhammed Emin'in Şam diyarından bana getirdiği büyük kazanç olabilir. Fakat Hatice kendi kendine verdiği cevapta bu rüyanın tabiri maddi durumlarla ilgili olmayacağını söyledi. Bu rüyanın tabiri yaşamın sıradan durumlarının ötesinde bir şey olmalıydı.
Hatice'nin gördüğü rüya hakkındaki merakı sonunda onu Arapların bilgelerinden biri olan yaşlı amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e gitmeye zorladı. Varaka rüya tabiri ilmini bilen biriydi. Hatice gördüğü ilginç rüyasını Varaka'ya anlattı. Varaka Hatice'nin sözlerini dikkatle dinledi ve ardından şöyle dedi. Hatice, bu rüya sana büyük bir müjdeyi veriyor. Sen yakında yeryüzünde en şerefli ve en üstün erkek ile evleneceksin. Bu insanın şanı ve ünü bütün alemi saracaktır.
Öte yandan Hatice'nin hizmetkarı Müyessere, genç Muhammed'le çıktığı yolculuk sırasında ondan gördüğü kerametlere hayret etmişti. Müyessere, Şam yolculuğundan döndükten sonra genç Muhammed'in seçkin ahlakı ve yüce siyeri ve kerametleri hakkında ne gördüyse Hatice'ye anlattı. Böylece Hatice, daha fazla Muhammed'in şanı ve makamını anladı. Hatice genç Muhammed'i şerefli ve eşsiz kişilikli bir insan olarak tanımış ve dürüstlüğüne, emanetdarlığına ve seçkin ahlaklı sıfatlarına ve manevi özelliklerine hayran olmuştu. Hatice kendisi pak ve iffetli bir kadın olduğundan Muhammed'in iman ve asaletini takdir ediyordu. Gerçek genç Muhammed'in seçkin insani özellikleri ve erdemleri Hatice'yi derinden etkilemişti. Hatice kendi kendine rüyasında gördüğü güneşin Muhammed'in pak zatı olabileceğini düşündü. Hatice Mekkeli zenginlerin arasında talibi çoktu. Fakat genç Muhammed'in mali gücünün kısıtlı olması yüzünden asla Kureyş'in en zengin kadınını istemeye gelemeyeceğini biliyordu. Fakat Hatice gördüğü rüyanın ardından bizzat genç Muhammed'e izdivaç önerisini götürmeye karar verdi. Hatice bu iş için Mekkeli tanınmış kadınlardan biri olan Nefise adlı bir arkadaşından yardım talep etti.
Nefise genç Muhammed'in yanına gidip ona şöyle dedi. Ey Muhammed, senin dürüstlüğün, emanettarlığın ve paklığın herkesin duyduğu gerçeklerdir. Mekke'de her genç kız seninle evlenmeyi hayal ediyor. Sen şimdi 25 yaşındasın. Neden evlenmiyor ve yaşamına çeki düzen vermiyorsun? Aslında genç Muhammed de bir süredir izdivaç etme düşüncesinde pak ve imanlı bir eş arıyordu. Genç Muhammed Nefise'nin sözlerini duyunca başını eğdi. Nefise şöyle devam etti. Eğer ben sana güzelliği, şerefi, paklığı, serveti ve hayırseverliğiyle Mekke'de ün yapan bir kadını tanıtırsam acaba onunla evlenir misin? Genç Muhammed Nefise'den kimden söz ettiğini sordu. Nefise şöyle dedi. Mekkeli zengin erkekler onunla evlenmek istiyor ama onun izdivaç için kriteri iman ve şereftir. Bunlar ise bu devranda az insanda bulunan şeylerdir. Ey Muhammed, ben Hatice'den bahsediyorum. Hatice de senin gibi putlara secde etmiyor ve bu ameli batıl sayıyor. O da senin gibi ebedi hakikati arıyor ve içinde bir güç onu günahtan ve kötülük etmekten alıkoyuyor. Muhammed, Nefise'nin sözleri üzerine derin düşünmeye başladı. Gerçekten de Muhammed bağnaz bir şekilde putlara tapan kızlar veya kadınlardan biriyle evlenmek istemiyordu. Muhammed Nefise'ye şöyle dedi: Hatice Mekke'nin zengin ve şerefli kadınıdır. Acaba o benim gibi yoksul bir gençle evlenir mi dersin? Muhammed'in cevabından mutlu olan Nefise hemen şöyle karşılık verdi: Sen bu işi bana bırak. Nefise hemen Hatice'nin evinin yolunu tuttu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gençlik dönemi insan yaşamının altın dönemidir. Zira insanın yaşamının bu aşamasındaki enerji ve gücü diğer hiçbir dönemle kıyaslanamaz. Genç insan bu dönemde cismi ve ruhi açıdan gücünün zirvesindedir. Fikri yenilikçilik, analiz gücü, sorunları çözme yeteneği, etkili çözüm yolları üretmek hepsi gençlik çağında doruk noktasına ulaşan durumlardır ve etkileri de insanın ömrünün sonuna kadar onunla beraberdir. Buna göre gençliğin değerini umursamamanın daha ileride telafisi mümkün olmayan çok zararlı tesirleri söz konusudur.
Değerli dostlar, sevgili gençler, geçen bölümde geleceği düşünmek ve gençlerin özellikle gelecekte karşılaşacakları meseleleri şimdiden göz önünde bulundurmalarının öneminden söz ettik. Genç insanın geleceği düşündüğünü ortaya koyan en bariz konu kendisine uygun bir iş ve meslek edinmesidir. Çünkü genç insan düşünce, bilek gücü ve iş sermayesiyle hedeflerine ulaşabilir ve saadet ve mutluluğunun anahtarı hiç kuşkusuz çalışmak ve çaba harcamaktır. İslam'ın kalabalık rehberi Ayetullah Hamine'yi gençlerin çalışması konusunda şöyle diyor: Genç insanın neşesi ve morali çalışmasına bağlıdır. Genç insan çalışabilmeli, çalışan genç hem kendisi neşeli ve mutludur. Hem bir hurma ağacı misali tatlı meyvesinden başkaları da yararlanır. Yani hem kendisi mutludur hem başkaları faydalanır. Eğer genç gerektiği işi bulamazsa neşesi azalır ve maazallah neşesi yok olur ve artık başkaları da onun meyvesinden yararlanamaz.
Araştırmalar, istek ve rağbetle yapılan işlerin insanda bir nevi ruhi huzur ve özgüvene vesile olduğunu gösteriyor. Ünlü psikolog Maurice Rosenberg, ergen ve genç insanda özgüven ve kişiliğin gelişmesinde belirleyici rol ifa eden en önemli etkenlerden birinin, genç insanın ne denli başkaları ve sosyal çevresiyle tahammülde bulunduğu ve ne denli sevildiğinden ibaret olduğunu belirtiyor. Bir iş ve meslek sahibi olan genç insan toplumda daha fazla makbul oluyor ve bu da özgüvenini artırıyor. Gerçekte genç insan çalışarak ve çaba harcayarak kimlik ve anlam kazanıyor. Buna göre gençlik çağının gücünü bu yöne yönlendirmek gerekiyor. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları çalışmaya davet ederken aynı zamanda bireyle yapacağı işin arkasındaki irtibatı ve bireyin kişisel yeteneğini gözetliyor ve şöyle buyuruyor. Sizler her işi yapabilirsiniz ama unutmayın ki herkes belli bir iş için yaratılmıştır ve o işi kolayca yapar.
Genç insanın bir mesleğe olan ihtiyacı hiç kuşkusuz zaruri ihtiyaçlardan biridir ve her daim izdivaç, tahsil, konut ve benzeri ihtiyaçlarının yanında söz konusu. İş bulmak ve çalışmak açıkça her insanın yaşamı, genel refahı ve yaşamdan memnuniyeti üzerinde etkili olan bir etkendir. Bu yüzden iş fırsatlarını oluşturmak da bir o kadar önemli. İş ve meslek sahibi olmak, gelir kaynağına sahip olmak ve iş ve meslek sahibi olmamak bu kaynaktan mahrum kalmak demektir. İçinde istihdam durumu doğru düzgün olmayan bir toplum er geç krizlerle karşı karşıya kalır ve içinde sosyal ve iktisadi ve ahlaki fesat yaygınlaşır. Bu yüzden İslam taliminde iş ve istihdam iktisadi ve gelir boyutlarından dışında toplumun sağlığı bakımından zaruri sayılmış ve her Müslüman için çalışmak dini bir görev olarak belirlenmiştir. Muhterem dinleyiciler, Tarhan Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tarhan Radyosu.
Öte yandan iş ve meslek, gençler mevzu bahis olunca önemi ikiye katlanır. Uygun iş ve meslek, insanın iktisadi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal, manevi, talim ve terbiye ve psikolojik açılardan tesirleri de söz konusudur. Psikologlar ruhun sağlığı üzerinde etkili olan önemli etkenlerden birinin çalışmak ve yararlı ve yapıcı bir iş yapmak olduğunu belirtiyor. İşsizlik veya iş yapmamak veya yararsız işlerle uğraşmak, her toplumda gençlerin bireysel ve sosyal yaşamında temel sorunlardan ve perişanlık ve depresyon sebeplerinden biri sayılır. İşsizlik sadece bireye ve topluma iktisadi açıdan zarar vermekle kalmıyor, bunun daha büyük zararı ve tehlikesi ise psikolojik zararlardan oluşuyor. Çünkü işsizlik insanın kişiliğini ve haysiyetini ve normal durumunu olumsuz etkiliyor ve çalışma sayesinde kazanılan özgüven duygusunu yok ediyor. Oysa çalışmak insana kişilik kazandırdığı gibi izzetini ve yiğitlik ruhunu geliştiriyor ve hatta insanı birçok zarardan koruyor. İmam Musa Kazım aleyhisselam çalışmanın terbiyevi ve psikolojik tesirleri hakkında şöyle diyor. İnsanlardan umudu kesmek ve servetlerine göz yummak ve kendi işinden elde ettiği gelirle ikna olmak, mümin erkek için dini izzet ve yiğitlik ruhu ve dünyevi şereftir. Böyle bir insan halkın gözünde büyük ve kendi akrabaları arasında saygı ve ailesi içinde heybet ve azamet sahibi biridir. Böyle bir insan kendi zamiri ve başkalarının nezdinde en saygın insandır.
Çalışmak ve uygun bir meslekle uğraşmanın başka önemli tesirleri vardır. Şehit Üstad Mutari'ye göre çalışmak, insanın hayal gücünün de kontrol altına alınmasına ve konsantrasyonunun artmasına sebep olur. Yani eğer insan nefsini bir şeylerle uğraştırmazsa, nefsi onu başka yerlere uğraştırır. Çalışmak da ayrıca insanı günah işlemekten uzak tutar. Bir hadiste belirtildiği üzere, Allah Resulü ne zaman biriyle karşılaşırsa ondan acaba bir işi olup olmadığını sorardı. Eğer o şahıs işim yok veya işsizim derse Allah Resulü şöyle buyururdu. Gözümden düştün, sebebi sorulunca da şöyle buyururdu. Eğer biri işi ve mesleği yoksa dininden harcar ve böylece dinini heba eder.
İktisadi açıdan tamamen ailesine bağımlı olan ve çalışmaya başladıktan sonra mali bağımsızlığına kavuşan genç insan için aldığı ilk maaşın tadı asla unutulacak gibi değildir. Çünkü sarf ettiği çaba ve harcadığı emeğin karşılığını almıştır. Bağımsızlık duygusu genç insanı çalışarak bu duyguyu tatmin etmesine katkı sağlayan önemli bir duygudur. Gençlik çağında doruk noktasına ulaşan bir başka ruhi ihtiyaç, genç insanın kendi kimliğini bulma isteği ve eğilimidir. Yaşamının en hassas ve en ince dönemini geride bırakan genç insan, meraklı zamiriyle sürekli bu dönemde kendi kimliğini bulma peşindedir. Genç insan kendine mana kazandırmak ister ve yeni bir psikoloji yapıya kavuşmayı ve ona göre aile ve toplum içinde tanınmayı arzu eder. Çalışmak ise genç insana kendi kimliğini oluşturma sürecinde yardımcı olur ve onu belirsizliklerden ve yol ayırmalarıyla karşılaşmaktan kurtarır.
Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü sahabeyle oturuyordu. O sırada sabah erkenden çalışmaya başlayan güçlü bir genci gördü. Resulullah'ın huzurunda oturan sahabe imani bir şekilde şöyle dediler. Eğer bu genç gücünü Allah yolunda harcasaydı takdire değerdi. Resulullah onlara şöyle karşılık verdi. Böyle demeyin. Eğer bu genç kendi geçimi için çalışıyorsa ve yaşamında başkalarına muhtaç olmak istemiyorsa bu ameliyle Allah yolunda adım atıyor demektir. Yine eğer çalışarak yaşlı ebeveyni veya güçsüz çocuklarından geçimini sağlamak ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmak istiyorsa yine Allah yolunda adım atıyor demektir. Fakat eğer çalışıp da kazancı ile yoksullara hava atmak ve servetine servet katmak istiyorsa o zaman şeytanın yoluna gitmiş ve hak yolundan sapmış olur.
Belli bir meslekte çalışmak, insana maddi refah ve manevi huzur kazandırmanın yanında, yaşamında ilerleme basamaklarını bir bir kat etmesine ve maddi yaşamını iyileştirmesine yardımcı olur. Gerçekte bugün gençlerin yaptıkları, gelecekte iktisadi uygulamalarımızın temelini oluşturur. Çalışmak ve şayeste ticaret yapmak, gençlere yeteneklerini geliştirme gücü kazandırır, yaşam şartlarını iyileştirir ve toplumda aktif varlık sergilemelerine yardımcı olur. Buna göre çalışan gençler, toplumun ve ailelerinin iktisadi gelişmesine ve büyümesine yardımcı olduğu gibi, yoksulluğun giderilmesine de katkı sağlar ve toplumda iş fırsatlarının eşitliğine vesile olur. Ayrıca genel ekonomi ortamı ve yatırım için gerekli şartları da değerlendirerek topluma katkı sağlar.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmessalâte ve âtezzekâte فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde caminin Müslümanların bir araya geldiği ve vahdet ve birlikteliklerini ve tek ümmet olduklarını simgelediğini anlattık. Gerçekte bu vahdet her toplumun sağlığı ve bekası için temel unsurlardan biri sayılır. Cami çeşitli insanların, ister kadın ister erkek, ister çocuk ister yaşlı, farklı düşünceleri ve zevkleri paylaşan insanların bir araya geldiği ve tek yürek ve omuz omuza namaz için saf tuttukları bir mekandır. Cami, Müslümanların birlik ve dayanışmaları ve kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirdikleri bir mekandır. Camiye gelen Müslümanlar düzenli bir şekilde ve 5 vakit namaz veya cuma namazı gibi özel namazlarda abdestli olmak gibi özel kurallara uymak suretiyle ibadi bir topluma katılıyor. Müslüman insan böylece bilinçli bir şekilde veya farkında olmadan dini talim ve terbiyeye maruz kalıyor ki bu da başlı başına onu ahlaki açıdan önemli bir şekilde etkiliyor ve içinde sosyal dayanışma ruhunu geliştiriyor.
İsviçreli İslam bilgini politikacı ve yazar Marcel Biosard şöyle diyor: cami dünya Müslümanlarının dayanışması ve vahdetinde güçlü bir etkendir. Ve bu mekanın sosyal ve kültürel önemi bu yönüyle asla göz ardı edilemez. Özellikle çağımızda Müslümanlar arası asr-ı saadetteki şevki ve ilgiyi de yeniden gösterdiğinden camiler alim yetiştiren merkezler ve Müslüman ümmetin zalimlere ve sultacılara karşı direniş üstüne dönüştüğü gözleniyor. Camiler yavaş yavaş İslam'ın ilk yıllarındaki korumuna yeniden kavuşuyor. Camilerde kütüphaneler ve toplantı salonları açılması, caminin bazıları sandığı gibi sadece namaz farizesini yerine getirme mekanı olmadığı ve hiç şüphesiz İslam'ın önemli siyasi ve kültürel mekanlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Cuma namazı kılmak Müslümanların tatil günü bir araya gelmesi ve sağlık, konut, siyaset ve diğer bazı önemli konuları tartışmaları için bir vesile. Son yıllarda insanların siyasi açıdan anlaşmazlık yaşamalarına karşın fasık ve zalim hükümetlerden hoşnut olmayan Müslümanların bir araya gelmesi ve bu camilerde kıyam meselesi ve zalimlere karşı mücadele planlarının hazırlanması Batı sömürüsünün sulta rejimlerinin temellerini iyice sarstığı gözleniyor. Oysa batılı ülkelerde siyasi muhalif gruplar hala bunu yapamıyor.
Göre Yüce Allah, peygamberini İslami toplumun vahdetine zarar verecek şekilde camiye gitmekten ve hatta böyle bir mekanda namaz kılmaktan men ediyor. Dolayısıyla o hazret böyle mekanlarda bulunmadığı gibi bu tür mekanların yıkılması ve yakılması yönünde talimat verdi. Bilindiği üzere zarar camini bazı münafıklar Kuba mahallesinde ve Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettikten sonra inşa ettirdiği Kuba Camii ile mücadele etmek amacıyla inşa etmiş ve bu mekanı İslam aleyhinde komplo üssü olarak kullanmak istemişti. Münafıklar Allah Resulü Tebuk Savaşı için yola çıkmadan önce Allah Resulü'nden bu caminin inşa edilmesi için icazet istemişti. Ancak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nihai kararını bu seferden dönüşe bırakmıştı. Fakat münafıklar Allah Resulü'nün yokluğunu fırsat bilerek camiyi inşa etti ve İslam ordusu Tebuk Savaşı'ndan Medine'ye dönüşü sırasında İslam peygamberinden bu camide namaz kılarak sözde bu mekanın açılışını yapmasını istedi. Fakat Allah Resulü Yüce Allah'ın vahiy nazil etmesiyle bu komplodan haberdar oldu ve Zarar Camii'nin Müslümanların arasında tefrika yaratmak amacıyla inşa edildiğini öğrendi ve bu yüzden caminin yerle bir edilmesini ve çöplüğe dönüştürülmesini, ahşap direklerinin de yakılmasını emretti.
Gerçekte Zarar Camii'nin yakılıp yıkılması tüm asırlarda ve tüm devirlerde tüm Müslümanlara İslam açısından Müslümanların saflarında vahdetin çok önemli olduğu, öyle ki eğer bir cami bir başka caminin yanında Müslümanların saflarında çatlak oluşturmak ve tefrika yaratmak amacıyla inşa edilmişse o cami mukaddes olmayan bir mekan olduğu yönünde bir mesaj niteliğindeydi. Caferi Şii mezhebinin reisi olarak gün yapan İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, Müslümanların arasında vahdetin korunması için kendisini izleyen tüm Şii Müslümanlara şöyle buyurmuştur. Kim ehli sünnet kardeşleriyle cemaat namazına katılır ve ilk safta yer alırsa, kılıcını çekerek Allah yolunda cihat etmeye hazır olan biri gibidir. Kuşkusuz İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bu sözünün sırrı aşikardır. Zira Müslümanların vahdet ve gönül birlikteliği Resulullah'ın ülküsüydü ve değeri Allah'ın dinine düşman olanlarla savaşmaktan da az değildir.
Cami her ne kadar Müslümanların vahdetini ve birlikteliğini pekiştirecek olursa ve toplumun daha geniş bir kitlesini kapsamı içine alırsa, Allah-u Teala'nın isteğine bir o kadar daha yakın sayılır. Yine çeşitli mezheplere mensup olan Müslümanların aynı camide bir araya gelmesi de aralarındaki inanç üzerindeki ihtilafların onların vahdetini bozmadığını ve tefrikaya düşürmediğini gösterir. Bu yüzden caminin bir görevi İslami toplumda vahdet ve birlikteliği inşa etmektir. Ve camiye gelen Müslümanlar da diğer Müslümanlarla gönül birlikteliği içinde hareket etmeleri ve aralarındaki kin ve dargınlıkları unutmaları ve vahdet ve birlikteliklerini İslami toplumun açık gizli tüm düşmanlarına göstermeleri gerekir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde Tunus'un Girvan Ulu Camii'ni tanıtmak istiyoruz sizlere.
Okaba Camii adıyla da anılan Girvan Ulu Camii, Muaviye'nin komutanı ve Tunus'un Girvan kentini inşa eden Okaba bin Nafi tarafından Kameri 50 yılında 9000 metrekarelik bir alanın üzerinde inşa edildi. Girvan Ulu Camii, İslam dünyasının batısında en eski ibadet mekanlarından biri sayılır. Afrika kıtasında ilk ezan bu camide okunduğundan caminin İslam tarihinde özel yeri vardır. Girvan Ulu Camii ilk inşa edildiğinde çok küçük bir mekandı ve çatısı sütunları üzerinde doğrudan duruyordu. Fakat zamanla ve İslam tarihinin çeşitli evrelerinde cami birçok değişikliğe uğradı ve güzel bezemelerle bezendi. Caminin dış görünüşü çevresinde sağlam bir kalenin bu mekanı koruduğunu çağrıştırır. Girvan Ulu Cami'nin 5 kubbesi ve 9 giriş kapısı vardır ki kapılardan 6'sı bahçeye, 2'si ana şebistana ve biri de maksureye doğru açılır. Maksure, mihrabın yakınında kapalı bir alandı ve halifelere saygı göstermek ve can güvenliğini temin etmek üzere inşa edilirdi. Maksure alanında bulunan kişi, başkalarından ayrı durmasına karşın namaz kılan cemaati görebiliyor ve onlarla beraber cemaat namazını kılabiliyordu. Aslında maksure alanı, halife ve hükümdarın cemaatle ilişkisinin zayıf olduğunu yansıtıyordu. Muaviye, Şam'ın Emevi Camii'nde can güvenliğini temin etmek amacıyla maksure inşa ettiren ilk kişiydi.
Girvan Ulu Cami'nin duvarları taştan ve tuğladan inşa edilmiş ve duvarların arasında içi dolu temeller yerleştirilmiştir. Cami'nin minaresi Müslümanların Afrika kıtasında inşa ettikleri en güzel minarelerden biridir. Bu caminin minaresi çok has özelliği vardır. Şöyle ki her biri kare şeklinde 3 kattan oluşur. İkinci kat, birinci kattan ve üçüncü kat, ikinci kattan daha küçük inşa edilmiştir. Bu minarenin bir kere de inşa edilmediği rivayet edildi. Minarenin daha sağlam olan ilk bölümü Huşam bin Abdülmelik döneminde ve ikinci ve üçüncü bölümlere daha sonralara inşa edilmiştir. Minarenin mimarisi alt katların üst katları tutabilmek için daha sağlam inşa edildiği biçimindedir. Caminin 5 kubbesi vardır. Mihrabın kubbesi Afrika ülkelerinde inşa edilen en eski kubbelerden biridir. Caminin avlusuna giriş bölümünde Babul Behva kubbesi oldukça güzel bir şekilde bezenmiştir. Binanın doğusu ve batısındaki namaz kılınan alanların girişinde 2 kubbe var.
Girvan Ulu Cami'nin minberi Kameri 9. yüzyıla aittir ve İslam dünyasının en eski minberlerinden biri sayılır. Minber yaklaşık 300 kadar oyma parçadan oluşmaktadır ve Girvan Ulu Cami'nin en asil ve en önemli bölümlerinden biri sayılır. Minberin 11 basamağı vardır ve iki tarafından iki sıra parmaklıkla kaplıdır. Minberin üzerinde iki kitabe göze çarpar ki her biri çeşitli bitki motifleri ve geometrik şekillerle süslenmiştir. Caminin mihrabında çanaktan kitabeler inşa edildiği tarihte Tunus'ta fayans yapımının söz konusu olduğunu yansıtır. Caminin avlusu ortaları delik olan zarif taşlarla kaplıdır. Bu delikler toz ve yağmur suyunun taştan döşemenin içine nüfuz etmesine engel oluyor. Avlunun çevresinde ise çok güzel revaklar yer alıyor ki 400 eski sütundan oluşuyor. Girvan Ulu Cami'nin azameti ve güzelliği sadeliğindedir. Caminin girişleri ve minberlerinde sade bezemeler camiyi İslami mimarının şaheserlerinden birine dönüştürdüğü anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Huzistan, çeşitli etnik grupların ve kültürlerin adeta rengarenk bir mozaiği, geleneklerin, müziğin ve insanların yaşam biçimlerinin canlı ve eşsiz bir hikaye oluşturduğu bir yer. Bu bölümde bu diyarın günlük yaşamını ve kültürünü tanıyacak, Huzistan'ın sırlarını keşfetme yolculuğuna çıkacağız. Merhaba. İran'ı Keşfet podcast'ının başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te birlikte İran'ı yeni açılardan tanıyacağız. Tarih ve kültürden, doğa ve gelenek, görenekleri, ekonomik yetenek ve potansiyellerden yatırım ve turizm fırsatlarına kadar her şeyi yeni ve şeffaf bir bakış açısı ile incelemeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. Önceki bölümde İran'ın en eski ilinden ve tarihinden bahsetmiştik. Ancak Huzistan sadece geçmiş medeniyetlerin ve tarihin toprağı değil, bu il aynı zamanda çeşitli etnik grupların ve kültürlerin rengarenk bir tablosudur. Her kabilenin ve aşiretin kendine özgü dili, gelenekleri ve görenekleriyle bu ilin kimliğinin önemli bir parçasını oluşturduğu bir yerdir. Zengin kültürü ve tatlı lehçeleriyle Bahtiyarilerden misafirperver Araplara ve bu diyarı kendilerine yuva edinmiş diğer etnik gruplara kadar hepsi bir araya gelerek Huzistan'ın canlı ve hareketli bir tablosunu sunuyor. Bu bölümde Huzistan halkının etnik çeşitliliğinin, kültürünün ve geleneklerinin dereneklerine inecek, günlük yaşamları, müzikleri, yemekleri ve geleneksel kıyafetleriyle ilgili hikayeleri birlikte gözden geçireceğiz. Fakat heyecanlı yolculuğumuza çıkmadan evvel bu podcast'ın İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu belirtelim. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, bize yol gösterecek olan ve ilham verecek yorumlarınızı görüş bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi İran'ı yeniden keşfetmek için bize eşlik edin. Huzistan ili eski zamanlardan beri çeşitli kabile ve aşiretlere ev sahipliği yapmıştır. Bu grupta farklı lehçeleri, gelenekleri ve alt kültürleriyle İran'ın bu bölgesinde etnik bir gökkuşağı oluşturmuştur. Arap Bahtiyarı, Lor, Şuşları, Desfuli, Behbahane, Kaşkayı, Türkleri ve diğer etnik gruplar arasında Bahtiyariler ve Araplar ilde en büyük nüfusa sahiptir. Bahtiyari halkı veya Bahtiyari aşireti, Güneybatı İran'da yaşayan Lor etnik grubunun kabilelerinden biridir. Bu aşiret Huzistan, Çarmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Lorestan illerinde geniş bir alana yayılmıştır. Geçmişte Bahtiyarilerin tüm yaşam alanı Bahtiyari toprakları veya Bahtiyari bölgesi olarak biliniyordu. Bahtiyariler, Lorca'nın Bahtiyari lehçesini konuşurlar. Bahtiyari aşireti, her biri birkaç alt bölüme ve kabileye ayrılan Çahar Leng ve Heft Leng olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Bahtiyari, aşiretinin örgütsel yapısını gösteren bu bölünmeler 16. yüzyıla dayanır ve Bahtiyari kabilelerinin özel sınıf ve vergi sistemine göre düzenlenmiştir. Bahtiyariler çok eski zamanlardan beri Huzistan'da ve İslami dönemin ilk yüzyıllarına kadar Irak'ta varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ahvaz Abadan, İze, Mescid-i Süleyman, Heftkol, Bağ-ı Melek, Endika, Lari, Safiyabad, Kale-i Hace, Dehdez ve Huzistan'daki diğer bazı şehirler önemli sayıda Bahtiyari nüfusu barındırmaktadır. Huzistan'daki Arap kabileleri için de benzer durum dikkat çekiyor. Ancak İran-Irak Savaşı'ndan önce Huzistan Araplarının nüfus yoğunluğunu genellikle de Şadegan, Susengerd, Huveyze, Huremşer, Abadan şehirlerinde ve Huzistan'ın güneybatı köylerindeydi. Ancak savaş başladıktan sonra diğer şehirlere de yerleştiler. Huzistan'ın Arap vatandaşlarımızın tarihi İki döneme ayrılabilir. İlk dönem başlangıçtan Hicri Kameri 9. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve İran'ı yöneten hanedanlıkların tarihiyle İslami hükümetlerin tarihiyle iç içe geçmiştir. İkinci dönem ise Hicri Kameri 845 yılında başlamış ve günümüze kadar devam etmektedir. Bu dönemde İranlı Araplar ve topraklarına olan bağlılıklarını defalarca göstermişlerdir. Osmanlıların ayrılıkçı komplosunu başa çıkarmaları, İran'ın su ve kara sınırlarını da korumaları, İngiliz askerleriyle çatışmaları ve savaşmaları da 1979 yılındaki İslam devriminin başlangıcında panarabizm akımlarına karşı halkın direnişi ve Irak Boğaz rejiminin 8 yıllık saldırganlığına karşı İran topraklarını da kahramanca savunmaları İran tarihindeki İranlı Arap etnik grubunun ulusal kimliğinin tezahürlerinden bazılarıdır. Çağdaş dönemde Buhuzistan ilinde petrolün keşfedilmesiyle birlikte ülkenin diğer illerinden çeşitli etnik gruplar Huzistan'a göç etti. Bu göçmen gruplar Huzistan ilinin büyümesinde ve kalkınmasında oldukça olumlu rol oynadılar. Demir yolu ve petrol endüstrisi bu bölgede kurulduğunda Huzistan'da yeterli uzman iş gücü bulunmuyordu. Bu nedenle bu alanlarda etnik bilgi ve becerilere sahip iş gücü Fars, İsfahan, Merkezi ve Buşehr gibi illerden gelerek Huzistan'ın büyümesinde ve refahında da etkili katkılarda bulundular. Hatta Abadan gibi bir şehre komşu Arap ülkelerden de bir iş gücü dalgası geldi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan, Pakistan ve Burmalı Müslümanlardan da göçmenler Abadan'a gönderildi. Hiç şüphesiz bu kadar etnik ve kültürel çeşitliliğe sahip bir ilin cazip ve çeşitli geleneklere sahip olması gerekir. Evet, Huzistan halkının gelenek ve görenekleri İran'ın diğer bölgelerine büyük ölçüde benzer ancak bu ildeki etnik çeşitlilikten etkilenmiştir. Örneğin, Huzistan halkı tüm milli ve dini bayramları kutlar. Şuşlar ve Desful halkı bayramların yanı sıra Zilhicce ayının son cumasını da kutlar. Yeni elbiseler giyerler ve eğlence yerlerine giderler. Çünkü bundan sonra Muharrem ve Sefer aylarında yas tutarlar. Bu bölgede Ramazan ve Muharrem gibi dini törenlerde özel bir ihtişamla düzenlenir. Öyle ki Ramazan ayında aileler ve akrabalar arasındaki ziyaretler zirveye ulaşır ve iftardan sonra çoğu insan bir aradadır. Gergi'an düzenlenmesi, özel yöresel yemeklerin pişirilmesi ve çeşitli tatlılar ve yiyeceklerle iftar sofralarının hazırlanması Huzistanlıların diğer Ramazan gelenekleridir. İranlı Arapların somut olmayan kültürel mirasları arasına kaydedilen Gergiyan'ın Ramazan'ın ortasında çocuklar tarafından düzenlenen geleneksel bir törendir. Bu törende çocuklar sokaklarda toplanır ve özel maniler okuyarak evlere gider ve ev sahiplerinden de bayram harçlığı alırlar. Huzistanlılar İran ve kültürel coğrafyasının en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Nevruz Bayramı'nı da büyük bir coşku ile kutlarlar. Birkaç gün öncesinden un, yağ, kimyon ve rezene ile özel bir kurabiye hazırlarlar. Yılın son çarşamba gecesinde ateş yakarak çarşamba surinin kutlanması, Heftsin sofrasının hazırlanması, yeni elbiselerin giyilmesi ve Nevruz ziyaretleri gibi her biri Nevruz'un büyük bir parçası olan bu gelenekler İran'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Huzistan ilinde de yaygındır. Bu ilde Sizde Beder yani Doğa Günü 2 gün boyunca kutlanır. Nevruz Bayramı ile birlikte olan 13. gün Sizde Eid yani bayramın 13'ü Nevruz Bayramı hariç 13. gün ise Sizde-i Bades Eid yani bayramdan sonra 13. gün olarak adlandırılır. Etnik çeşitlilik Huzistan'da lehçe ve dil çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu ilin en eski dili tarihi bulgulara göre M.Ö. 3000 yıl önce kullanılmaya başlanan İlamca veya Şuşi diliydi. Daha sonra bu topraklarda Sümerce ve Sami dilleri yaygınlaştı. Huzi dili Ahmenişiler döneminde tam anlamıyla önem kazanmış ve İslam'ın İran'a girişine kadar Huzistan halkının resmi dili olmuştur. 4. yüzyıl coğrafyacısı Makdisi de bu dilden bahsetmiştir. Günümüzde Huzistan halkı Desvuli, Şuşleri, Behbani, Rumezi, Abadani gibi yerel yerçilerin de yanı sıra Arapça da konuşmaktadır. Bunların yanı sıra Farsça, Türkçe, Kürtçe ve Lorca da bu ilde yaygındır. Ahvaz halkı Farsça ve Arapça, Endimeşk halkı Farsça, Huremşer ve Abadan halkı ise Arapça konuşurken Farsça da bilirler. Desvul halkı Luri Farsça konuşurken Behban halkı Orta Farsça ve Luri Farsça konuşur ve Şaygan halkı Arapça konuşurken Şuşer halkının dili Dari Farsçası ve Yerel Şuşeri Farsçasıdır. Huzistan'da müzik etnik kimlikleri tanımlayan başlıca özelliklerden biridir ve her bölgede kendine özgü bir biçimi vardır. İlin Arapça konuşulan bölgelerinde Huzistan Arapları arasında müzik daha çok Arap makamlarından etkilenir ve Güney Irak'ın makam müziğine özel bir benzerlik gösterler. Bu ilde yaşayan Bahtiyari halkı arasında da müzik eskiden beri özel bir yere sahiptir. Ve şenlik ile yaz törenlerinde Bahtiyari yerel enstrüman çalgıcıları belirgin bir şekilde bulunur. Bahtiyari müziği diğer yerel müzikler gibi belirli bir sadeliğe sahiptir. Ancak diğer yerel müziklerle birçok benzerlik ve farklılık da gösterir. En önemlisi Bahtiyari müziğinin yapısı geleneksel müzikten önemli ölçüde farklıdır. Diğer yerel müziklerle benzerliği, ezgilerin sadeliği ve İran makamlarının ve perdelerinin kullanılmasıdır. Farklılığı ise lehçenin türü ve vokal performansın icra edilme şeklidir. Şarkıcı da Bahtiyari müziğinin yapısında önemlidir. Öyle ki müzisyen tarafından yapılan müzik girişinden sonra şarkının güzel sesi müziğin yapısını gösterirken onu tamamlıyor. Davul, dohul, karnay, kerna, zurna, serna, ney, heftband, ney ve kemençe, Bahtiyari müziğinde de kullanılan yerel çalgılarıdır. Ancak saz müziğinin özellikle tarın girişiyle bu bölgenin vokal müziği de özel bir renk ve canlılık kazandı. Büyük müzisyenlerin bu şehirden Tahran'daki müzik çevrelerine gidip gelmesi, bu bölgede çarmezrap, renk, piştemant, tesnif gibi parçaları içeren bir enstrümantal müzik repertuvarının da oluşmasına da neden olmuştur. Bu bölgenin yaygın müzik aletleri başta tar olmak üzere daha sonra zurna olan sorna, davul olan dohul, çeşitli neyler ve tef olan daire gelmektedir. Bu bölgenin komşu kültürlerle olan komşuluğu göz önüne alındığında Şuşeri Desvuli, ve Bahtiyari gibi iki kültür arasında bazı makam bölünmeleri olan köşeler ve parçalar ortaktır. Ruhun gıdası olan müziği bir kenara bırakacak olursak, Huzistan ili beden gıdası konusunda da şaşırtıcı bir çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir. İnsanlık su, hava, gıda olmaksızın hayatını sürdüremez. Beslenmenin hayatı önemi göz önüne alındığında, her bölgedeki insanlar kendi yemek türlerini ve pişirme yöntemlerini de geliştirmişlerdir. Bu farklılık her bölgede kendine özgü çekiciler yaratmıştır ve birçok turist yaşadığı yerden farklı lezzetleri denemek için dünyanın başka yerlerine seyahat etmektedir. Bugün Huzistan ilinde çeşitli İran yemeklerinin hazırlanmasına rağmen yerel yemekler hala özel bir yere sahiptir. Bu yemekler kolayca bulunabilen malzemelerle ve iklim koşulları dikkate alınarak hazırlanır. Huzistan halkının bazı ilginç yeme alışkanlıkları vardır. Onların yazlık ve kışlık yemekleri bulunuyor. Yaz aylarından misafirlerine vişne şerbeti, sirke ve baldan yapılan sekencebin şerbeti ve safran şerbeti ile ağırlarlar. Kış aylarında ise hurma ve tahin ikram edilir. Bu ilin insanları süt ürünlerine bol miktarda tüketirler. Renginek ise öğle ve akşam yemeklerinde tüketilen çok besleyici ve lezzetli bir yiyecektir. Huzistan yemekleri bu toprakların kültürü ve doğasında kök salmış zengin tarlaların, hoş kokulu baharatların ve taze malzemelerin birleşimidir. Kaliye mahi, Huzistan'ın en meşhur yemeklerinden biridir ve acı, ekşi ve oldukça lezzetli bir tada sahiptir. Daha çok Abadan, Huremşehir ve Ahvaz şehirlerinde popüler olan bu yemek, taze balık, demir hindi, kişniz ve çemen otu gibi aromatik otlar ve özel güney baharatları ile hazırlanır. Kalye mahi kendine özgü ve eşsiz lezzetinin yanı sıra güney İran mutfağının bir simgesi olarak da biliniyor. Genellikle pilavla servis edilen bu yemeğin aroma ve lezzet kombinasyonu oldukça keyiflidir. Abadan falafeli, Huzistan'ın en bilinen sokak lezzetlerinden biridir ve ünlü il sınırlarını da aşmıştır. Bu lezzetli yemek ıslatılmış nohut, sarımsak, soğan ve güney baharatları ile hazırlanır ve kızartılmış topçular şeklinde de servis edilir. Abadan ve Huremşehir'de falafel daha çok özel sandviç ekmeği, turşu, salatalık turşusu ve özel güney sosu ile sunulur. Falafel, lezzetli tadı, uygun fiyatı ve kolay servisi sayesinde hem turistler hem de yerel halk arasında oldukça popülerdir. Abadan'a giden bir turistin bir veya daha fazla falafel yemeden şehirden ayrılması neredeyse imkansızdır. Her toplumun kültürü ve kimliğinin hikayesini anlatan sessiz bir dil gibi olan kendine özgü kıyafetleri vardır. Kıyafetler her etnik grubun ve kültürün farklılıklarını ve güzelliklerini göstermek için her zaman bir araç olmuştur. Huzistan'da yaşayan etnik gruplar arasında bahtiyari kıyafetleri özel bir yere sahiptir. Bahtiyari kadınları her rengin ve desenin anlatacak bir hikayesi olan rengarenk ve güzel kumaşlarla geleneksel kıyafetlerini dikerler. Bu kıyafetlerin önemli bir parçası genellikle beyaz kumaşlardan dikilen leçek adında özel bir baş örtüsüdür. Bu leçeğin serbest kenarları buna adı verilen renkli boncukların dikildiği iplerle süslenmiştir ve her boncuğun ucu göz alıcı bir kolye oluşturmak için madeni paralar ve yapay elmaslarla süslenmiştir. Bahtiyari kadınları leçeği başlarına taktıklarında saçlarının iki tutamını da ayırıp yüzlerinin etrafına ve leçenin bağcıklarının adına dolarlar. Bu yüzlerine güzel ve geleneksel bir makyaj gibi bir görünüm veriyor. Bu tür giyim daha çok kutlamalarda ve neşeli törenlerde görülür ve onların canlı kimliklerinin bir parçasını da temsil eder. Bahtiyari erkeklerinin geleneksel kıyafetleri de kendilerine özgürdür. Örneğin farklı renklerdeki çeşitli şapkaların kullanımı erkek giyiminin bir parçasıdır ve şapkanın da başa takılma şekli kişinin sosyal statüsünü gösteriyor. Mesela köy ağaları ve yaşlılar şapkalarını başlarının ön tarafına doğru hafifçe eğik takarlardı. Gençler ise şapkalarını başlarının ortasına ve arkaya doğru takarlardı. Huzistan Arapları da kendilerine has giyim tarzlarına sahiptir. Huzistanlı Arap erkeklerine geleneksel kıyafeti genellikle beyaz renkli bileğe kadar uzanan uzun ve bol bir elbise olan diştaşa olarak da adlandırılır. Başlarını ve yüzlerini güneşten ve tozdan korumak için puşi kefiye kullanırlar. Bu şey keyfiye siyah renkli bir halka olan agel ile başlarında tutulan beyaz veya siyah beyaz bir kumaştır. Huzistan'ın Arap kadınlarının kıyafeti ise siyah renkli çarşaftan olan abaye olarak da adlandırılır. Bu çarşafın omuzlarında kolları dışarı çıkarmak için kesikler bulunur. Ayrıca başlarını ve saçlarını örtmek için şilli adında uzun siyah bir başörtüsü kullanılır. Bu başörtüsü keten, pamuk, ipek gibi farklı kumaş türlerinde bulunuyor. En kaliteli şilli türleri futa ve cez olarak adlandırırken keten olanına belbul denir. Giyim adetlerinin yanı sıra Huzistan kültürünün ve geleneklerinin bir başka önemli unsuru da kahve içme töreni veya delledir. Bu gelenek Ahvaz Araplar arasında büyük bir öneme ve özel bir yere sahiptir. Bu geleneğin İran ulusal mirasları arasına kaydedildiğini bilmenizde de fayda vardır. Bu törenin kültürel sembolü olan Arap kahve demeli, delle kahve, Ahvaz Araplarından misafir ağırlama ve uluslararası toplantılarda kullanıldığı önemli bir araçtır. Kahve demlemek için kullanılan bu kap, sembolik olarak Ahvaz şehrinde bir meydanda yerleştirilmiştir. Bu özel günde kahvenin hazırlanmasının tüm aşamaları belirli adet ve gelenekleri de sahiptir. Hatta ev sahibinin misafiri ağırlama şekli ve misafirin tepkisi bile önemlidir. Örneğin servis sırasında misafir kahve fincanını sağ eliyle almalıdır. Aksi takdirde ev sahibine saygısızlık olarak kabul edilir. Kahveyi içtikten sonra fincanı sağlamaları ise tek seferli kahvenin yeterli olduğuna dair bir işarettir. Tabii ki Huzistan ile güzel doğası ve zengin kültürü ile birlikte özel hediyelik eşyası ile de tanınır. Bu hediyelikler Huzistan'ın doğasından, halkının tarihinden ve sanatından beslenir ve her biri bu sıcak ve coşkulu topraklardan değerli birer hatıradır. Hurma, Güney İran'ın özellikle Huzistan'ın en önemli hediyelik yiyeceklerindendir. Şuşlar, Desful, Abadan ve Hurremşehir şehirlerinde bolca bulunur. Geniş hurma bahçelerine sahip olan bu il çeşitli hurma türleri üretir. Huzistan hurması eşsiz lezzetli ve yüksek kaliteyle dünya çapında üne sahiptir. Hurma günlük tüketimine yanı sıra koluçe adıyla bilinen İran kurabiyesi ve helva gibi Huzistan'ın yöresel tatlılarının yapımında da kullanılıyor. Kepu, Huzistan'ın eşsiz el sanatlarından biri olarak ilin yetenekli kadın sanatçılarından bir sembolüdür. Genellikle Desfu şehrinde üretilen bu güzel sepetler, hurma yaprakları ve bazen renkli ipliklerle örülür. Kepular güzelliklerinin yanı sıra oldukça kullanışlıdır. Eşya saklama kapları veya ev dekorasyonu olarak da kullanılabilirler. Şuşların tahinli helvası ve tahini Huzistan'ın lezzetli hediyelik yiyeceklerinden olarak kökleri bu bölgenin yemek geleneklerindendir. Taze susam kullanılarak hazırlanan bu yiyecekler hafif enerji verici bir tada sahiptir. Genellikle besleyici bir kahvaltı veya sağlıklı bir ara öğün olarak da tüketilir. Şuşlar şehri kadim tarihi ve şaşırtıcı mimarisiyle bu ürünlerin üretim merkezi olarak da biliniyor. Bu Huzistan'daki kültür ve yaşamın renkli dünyasına kısa ve öz bir bakıştı. Her köşesi tarih, sanat ve duru geleneklerle dolu bir hazinedir. Ancak bu toprakların kalbinde daha anlatılacak çok hikaye vardır. Doğal güzelliklerinden ve görkemli mimarilerden ekonomik potansiyellere ve Huzistan'ı Güney İran'ın atan kalbi yapan gizli kapasitelere de kadar. İran'ı Keşfet podcastının sonraki bölümlerinde bizlerle olmanızı umut ediyoruz. Bu toprakların sırlarını daha derinlemesine inceleyelim ve İran illerinin güzelliklerini ve harikalarını yeni bir bakış açısıyla keşfedelim. Bu konu ya da podcast hakkında görüş, soru veya öneriniz varsa İran Radyo'nun internet sitesi iranradio.ir üzerinden veya sosyal medya hesapları aracılığıyla düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızdan da memnuniyet duyarız. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.